Ayrım 3. Din psikolojisine yöntem. Bir araştırmanın bilimsel olup olmaması, kullanmış olduğu yöntemle yakından ilişkilidir. Günümüzde psikolojinin araştırdığı konular daha önce felsefe disiplininde ele alınmaktaydı. 19. yüzyılın sonlarından itibaren bilimsel yöntemlerin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte psikoloji felsefeden ayrılarak müstakil bir bilimsel disiplin haline gelmiştir. Sosyal bilimlerde kullanılan yöntemler birçok disiplinde ortaklaşa kullanılmakla birlikte bilimsel araştırma çeşit ve modellerine göre bazı disiplinler bu yöntemlerin bir kısmını daha sık tercih etmektedir. Bilimsel araştırma çeşitleri. Bilim, belirli bir problemi anlamak ve açıklamak amacıyla bilimsel yöntemler kullanılarak gelişen sistematik veri toplama, analiz etme ve yorumlama eylemi olarak tanımlanmaktadır. Bilimsel araştırmalarda ele alınan problemin ne şekilde inceleneceği, çalışmada ortaya atılan soruların nasıl yanıt aranacağı ve hipotez testinin ne şekilde gerçekleştirileceği, araştırmanın genel tasarım veya modeliyle yakından ilişkilidir. Nicel araştırmalar. Araştırma problemi hakkında deney yoluyla üretilen veya gözlem, anket, mülakat, test ve diğer ölçüm araçlarıyla toplanan verilere dayanan araştırmalara tecrübi araştırma denmektedir. Objektif gözlem ve ölçümlerin tekrarlanabildiği niceliksel veya sayısal araştırmalarda kullanılan yaklaşıma görgül, empirik yaklaşımda denmektedir. Bilimsel, bilimle bilim dışının birbirinden kesin sınırlarla ayrıldığını öngören bu yaklaşıma göre bilimin uğraştığı nesnel gerçeklik, değer yargılarından ve kişisel yorumlardan bağımsız yapılan gözlem ve veya ölçümlerden elde edilen verilerden oluşmaktadır. Buna göre nicel araştırma yürütülen araştırmacıların veri toplama ve analiz süreçlerine kendi değer yargılarını katmaması gerekmektedir. Nitel araştırmalar. İnsan ve grup davranışlarının niçinini anlama yönelik araştırmalara niteliksel, parantez içinde kualitatif araştırma denmektedir. 20. yüzyılın son çeyreğinde niceliksel yaklaşımın bazı sosyal olguları açıklamadaki yetersizliği ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine nitel araştırma yaklaşımı gelişmiş ve hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Nitel araştırma sonuçları nicel verilere derinlik, ayrıntı ve anlam kazandırmak için de kullanılmaktadır. Nicel araştırmalar ile nitel araştırmalar arasında önemli farklar bulunmaktadır. 1. Nitel araştırma, niçin, nasıl, ne sorularına cevap ararken, nicel araştırma ne kadar, ne miktarda, ne kadar sık, ne kadar yaygın sorularına yanıt arar. 2. Nicel araştırmalar teori ve hipotez ile başlarken, parantez içinde tümden gelim, nitel çalışmalar ise araştırma sonunda kavram ve teoriler oluşturur. 3. Nicel yaklaşım, bağımsız değişken ve süreçlere bölünebilen bir tane gerçek olduğunu ileri sürerken, nitel yaklaşım sadece bütünsel boyuttan çalışılabilecek çoklu oluşturulmuş gerçekler olduğunu ileri sürer. 4. Nitel verilerin istatistiksel analizinin yapılabilmesi için önce üzerinde bir dizi çalışma yapılması gerekir. Araştırma desenleri. Boylamsal desen. Bir bölüğü birçok seferde gözlemlemeye dayanan boylamsal desenli araştırmalar, davranışlarda zaman içinde meydana gelen değişimler üzerinde odaklanır. Gelişimsel eğilimlerin izlendiği boylamsal desenli araştırmalar, uzun süreli ve yüksek maliyetli olmalarının yanında yinelenen uygulamanın etkisi ve denek kaybının örneklemi bozma veya giderek yanlı hale getirme ihtimali dezavantajlarını taşırlar. Ancak neden-sonuç ilişkisinin daha rahat kurulabildiği bu araştırmalar son derece değerli veriler üretirler. Kesitsel desen. Birçok bölüğü bir seferde gözlemeye dayanan kesitsel desen çalışmalarla tespit edilen veriler gelişimsel değişimlerden çok durumsal farklılıkları ortaya koyar. Kesitsel desenli çalışmalar örneklem gruplarında tespit edilen değişimin yönünü göstermez. Aynı kronolojik yaşta ancak farklı olgunlaşma düzeyinde olan bireyleri aynı kategoriye koyar. Kesitsel desenli çalışmaların en büyük avantajı ise az zaman almaları ve ucuz maliyetleridir. Yöntemle ilgili temel kavramlar. Yöntem. Bilimsel araştırmalarda kullanılan genel yaklaşıma yöntem denmektedir. Yöntem, konu seçiminden sonuç raporu yazılıncaya değin, çalışma süreci boyunca araştırmacının nasıl bir yol takip edeceği ile ilgili yol haritası olarak anlaşılabilir. Bu süreçte bir taraftan akıl adım adım ilerleyerek bir takım önermelerden belli sonuçları çıkarmaya çalışırken, diğer taraftan araştırmaya konu edilen olgular ve bu olgular arasındaki ilişkiler gözlem, deney ve ölçme yoluyla tespit edilip, sınıflandırılır. Analize tabi tutulan veriler bazı teorik yaklaşımlara dayanarak anlaşılmaya ve açıklanmaya çalışılır. Teknik. Bilimsel bir araştırmada ihtiyaç duyulan verileri elde etmeye yarayan araçlara araştırma teknikleri denmektedir. Deney, gözlem, soru sorma ve hazır bilgiden yararlanmaktan ibaret 4 temel teknik bulunmaktadır. 1. Gözlem. Herhangi bir olay veya olgunun bağımsız kişilerce izlenmesine gözlem denir. Dış gözlemle denen bu teknik, bilimsel çalışmalarda en çok müracaat edilen veri toplama aracıdır. Ancak insanın iç dünyasının bu teknikle izlenmesi mümkün değildir. İç gözlem. Bireyin kendi iç dünyasını gözlemesidir. Şuurunun kendi üzerine katlanarak gerçekleştirdiği iç gözlemin bir takım mahsulleri bulunmaktadır. Şöyle ki, iç gözlemine müracaat edilen bireylerin samimi ve dürüst davranmama ihtimali vardır. İçsel yaşantıların ifadesinde dilin yetersizliğinden kaynaklanan bazı problemler bulunmaktadır. Bireyin herhangi bir içsel yaşantı esnasında kendini gözlemeye başlaması, onu olayı yaşayan pozisyonundan gözlemci pozisyona geçirmekte ve yaşantıda muhteva kaybına neden olmaktadır. Ayrıca bazı insanların bütün iyi niyetlerine rağmen iyi birer gözlemci olmamaları da muhtemeldir. Bu tür dezavantajları olsa da iç gözlem, din psikolojisinde en çok başvurulan bilgi toplama tekniklerinden biridir. Zira inanmak, umutlanmak, sevmek, sevilmek, üzülmek, kaygılanmak, düşünmek, kıskanmak gibi din psikolojisi açısından önemli araştırma konuları ancak onları yaşayan bireyler tarafından gözlemlenebilmektedir. Yaşantı anında gözlem muhteva kaybı yaratsa da yakın bir zamanda yaşanan herhangi bir olayın bellekte kalan izlerini gözlemlemek mümkündür. Ayrıca insanlara güven telkin edilerek samimi ve içten davranmalarını sağlanabildiği gibi yaşantılar hakkında da doğrudan sorular yerine dolaylı sorular sorarak daha objektif verilere ulaşılabilir. Bir takım ahlaki mahsurlar taşısa da zaman zaman araştırmanın gerçek amacının gizlenmesi de iç gözlemin mahsurlarını azaltmak için başvurulan yollardan birisidir. İç gözlem yoluyla başkalarını anlamak için Alman psikologlar tarafından kullanılan bir teknik de ortak sezgi tekniğidir. Buna göre araştırmacı kendi iç yaşantılarından hareket ederek karşısındakinin ruh halini sezgisel olarak kavramaya çalışır. Bir tür empati olarak da anlaşılabilecek olan bu teknik, aynı zamanda iç gözlemin ifadesinde dilden kaynaklanan yetersizlikleri yenmek için de işlevseldir. İdiografik inceleme. Kendi şahsına münhasır yüksek seviyede kişisel, parantez içinde dini, tecrübeleri sahip olduğu düşünülen tek bir birey mümkün olduğunca bütün yönleriyle ve derinlemesine incelenmesine idiografik inceleme denmektedir. Nometik inceleme. Nometetik yaklaşım, birçok insan hakkında yaygın bilgi elde etmek için kullanılan bir tekniktir. Genellikle seçilen bir örneklem üzerinde kullanılan bu yaklaşımdan elde edilen verilere dayanılarak genelleme yapma yoluyla gidilir. Nometetik yaklaşımla daha çok yüzeysel bilgilere ulaşılabilir. Hazır bilgi. Hazır bilgi kaynaklarının başında kitaplar, makaleler, ansiklopediler, biyografiler, istatistikler, tezler, sözlükler, gazete haberleri, raporlar, mektuplar, anılar, kısa notlar, resmi arşivler, resimler, sesli ve görüntülü kayıtlar gelmektedir. Din psikolojisi açısından biyografiler ile kutsal metinler önemli bilgi kaynakları arasında yer alır. Özellikle otobiyografiler bireyin iç dünyası ile ilgili zengin bilgiler içermektedir. Soru sorma. Doğrudan gözlem yoluyla incelenmesi mümkün olmayan durumlarda veya gözlem yoluyla elde edilen verilerin test edilmesi amacıyla soru sorma yoluyla bilgi elde etme yoluna gidilmektedir. Çeşitli tekniklerle sorulan sorulardan alınan cevapların kaydedilmesi konusunda her geçen gün yeni imkanlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle serbest mülakatlar daha derin iç gözlemlerin yapılmasını mümkün kılmaktadır. Anket ve ölçekler yoluyla elde edilen iç gözlem verileri ise nispeten daha yüzeyseldir. 4. Deney. Kendisi için hazırlanmış veya düzenlenmiş bir ortamda belli yaşantıların bilinçli olarak oluşturulması süreci olarak tanımlanan deney, bilimsel araştırmada ihtiyaç duyulan verilerin üretilmesini sağladığı için teknik olduğu kadar aynı zamanda bir araştırma deseni ve yöntemidir. Deneysel araştırmalarda diğer bilgi toplama teknikleri olan gözlem, soru sorma ve hazır bilgiden yararlanılmakta ve onların yardımıyla yeni veriler üretmektedir. Araştırma konusu veya problem. Bilimsel araştırmalarda ele alınan konular genellikle hayat alanında gerçek bir problemin karşılığıdır. Bu şekilde çalışmaların işlevsel değeri de yükselmektedir. Buna göre seçilen araştırma konuları daha önce hiç ele alınmamış konular olabileceği gibi defalarca araştırılan konulara yeni bir açılım kazandırmak veya önceden elde edilen sonuçları test etmek amacıyla da seçilebilir. Araştırma problemini belirlerken problemin araştırılabilir özellikte olmasına dikkat edilmelidir. Araştırmacının araştırma becerileri, kaynaklar, zaman ve benzeri özellikler de bu konuda belirleyicidir. Kuram, parantez içinde teori. Bir olgu ya da problemin doğasını anlamak ve açıklamak için ileri sürülen, mantıksal olarak birbirleriyle ilişkili ve tutarlı fikirler bütününe kuram denmektedir. Basit bir önerme olmayan kuramlar, olaylar arasındaki karmaşık bağlantıları düzene sokmaya çalışarak ilgilendiği sorunlara çözüm üretebilen yaklaşımlardır. Kuramlar, kanun olmadığı için aynı problemle ilgili birçok kuram geliştirebildiği gibi aynı konuda geliştirilen farklı yaklaşımların eseri olan kuramlar birbirlerini zayıflatabilir veya tamamen işlevsiz kılabilir. Varsayım. Doğruluğu çoğu kere sınanmaya elverişli olmayan ve kanıtlanmaya gerek görülmeden doğru olarak kabul edilen yargılara varsayım denmektedir. Daha çok araştırmanın başlangıç aşamasında keşif sürecini basitleştirmek amacıyla kullanılan varsayımların en önemli işlevi onlardan hipotez üretilmesidir. Hipotezlerin desteklenmesi kendisinin üretilen varsayımın da desteklenmesi anlamına gelmektedir. Hipotez, bilimsel araştırmalarda kendisinden yola çıkan varsayımdan türetilen, doğrulanacağı umularak teste tabi tutan geçici açıklamalara hipotez denir. Üzerinde çalışılan problemi açıklama vaadi taşıyan hipotezler, doğru görüldüğü halde doğruluğu ve kesinliği henüz bilinmeyen bir iddia veya önerme niteliği taşır. Desteklenen hipotezler, teoriye olan güveni artırarak türetilmiş oldukları varsayımı da teorinin bir parçası haline getirirler. Hipotezler kuramlar gibi bir açıklama aracı olsa da daha köklü ve kapsamlı açıklamaları kuramlar yapar. Sayıltı. Çoğu kez varsayımla aynı anlamda kullanılsa da sayıltı daha çok araştırmanın ilerleyen aşamaları için geçerlidir. Örneğin bilimsel bir araştırmada kullanılan varsayımdan üretilen hipotezlerin test edilmesi aşamasında veri toplamak için insanlardan bilgi toplamak gerekmektedir. Bunun için uygulama yapılan örneklemin alındığı evrenin temsil ettiğinden %100 emin olunmasa da öyle kabul edilmesi bir sayıltıdır. Benzer şekilde katılımcıların soruları doğru anladığı ve samimi cevaplar verdiği sayıltıdan hareket edilir. Bağımlı değişken. Bilimsel araştırmalarda ele alınan problem veya olgu aynı zamanda bağımlı değişken durumundadır. Bağımlı değişken bir takım aktörlerin, parantez içinde bağımsız değişken, etkisiyle kendisinde bazı değişiklikler meydana geldiği için bu isimle anılmaktadır. Bağımsız değişken. Bilimsel araştırmalarda araştırmacının üzerinde çalıştığı konuyu etkileyen veya onunla şu veya bu şekilde ilişkili olan her faktöre bağımsız değişken denir. Kabaca bağımlı değişken üzerindeki değişimde etkili olan nedenlerden her biri olarak tanımlanabilecek olan bağımsız değişkenler, nedensel ilişkilerin kurulmadığı araştırmalarda çalışma konusuyla ilişkili olan faktörler olarak da anlaşılabilir. Evren. Bilimsel araştırmalara konu olan problemle ilişkili olan bireylerin tamamı ilgili araştırmanın evrenini oluşturur. Evrenin küçük ve ulaşılabilir olduğu durumlarda çalışma evrenin tamamı üzerinde yapılır. Örneklem. Evrenin tamamı yerine onu temsil edebilecek özellikte olmak şartıyla belli kurallara uyulmak suretiyle alınan küçük bir parça veya modele örneklem denir. Bilimsel araştırma tüm evren üzerinde değil, örneklem üzerinde gerçekleştirilir. Ana kitlenin homojen olması küçük bir örneklem üzerinde çalışmayı mümkün kılarken homojenlik derecesinin azalması örneklem sınırının genişletilmesini gerektirir. Denek. Üzerinde deney yapılan bireyleri ifade etmek için kullanılan denek kavramı, tecrübi çalışmalara katılan bireyler içinde kullanılır. Temel araştırma yöntemleri. Deney. Bilimin mantığına en uygun yöntem deneydir. Deneysel çalışmalarda tarama çalışmalarından farklı olarak bağımsız değişkenler kontrollü bir şekilde değiştirilerek değişikliğin bağımlı değişken üzerindeki etkisi ölçülebilmektedir. Deneysel çalışmalar, değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri ortaya çıkarma konusunda en etkili araştırmalardır. A. Laboratuvar deneyi. Deney, üzerinde çalışma yapılan konuda ileri sürülen hipotezleri kanıtlamak için yapılan deneme etkinliğidir. Olgular arasındaki ilişkileri ve Varsa bu ilişkileri yöneten yasaları bulmak amacıyla yapılan deneyler, araştırmanın amaç ve desenine uygun bir şekilde kendileri için hazırlanmış ortamlarda gerçekleştirilmesi haline laboratuvar deneyi adını alırlar. Psikolojide deneyler bir tek denek üzerinde yapılabildiği gibi çok sayıda birey üzerinde de yapılabilmektedir. Gruplar oluşturulurken bir yandan aynı özellikte olan deneklerin gruplara alınmamasına, diğer yandan koşulların bütün denekler için aynı olmasına özen göstermek gerekmektedir. Bu şekilde üzerinde deneme yapılan gruba deney grubu, içinde bulunduğu koşullar üzerinde hiçbir değişiklik yapılmayan gruba ise kontrol grubu denilmektedir. Avantajlar 1. Laboratuvar deneyinde bir taraftan bağımsız değişkenler sistematik bir şekilde değiştirilebilirken, diğer taraftan ele alınan bağımsız değişkenler dışında bağımlı değişken üzerinde etkili olabilecek harici faktörler en yüksek düzeyde kontrol edilmeye çalışılır. Laboratuvar deneyinin diğer araştırma yöntemlerine göre en önemli üstünlüğü budur. Hipotez sınamasına en uygun yöntem laboratuvar deneyidir. Laboratuvar deneyi istatistiksel analizlere imkan verir. Dezavantajlar 1. Laboratuvar deneyinin en büyük dezavantajı yapay bir ortamda gerçekleşmesidir. Deney ortamına girerken beraberinde getirilen ön yargı ve beklentilerle birlikte araştırma amacı hakkında edinilen bilgiler denekleri özgün davranmaktan uzaklaştırabilir. Laboratuvar deneyi her olaya uygulanamamaktadır. Örneğin din psikolojisinde kullanımı sınırlıdır. 4. Deneklerin deney esnasında özgün davranmalarını temin etmek için zaman zaman araştırmanın gerçek amacının gizlenmesi ahlaki mahsurlar oluşturur. B. Alan deneyi. Laboratuvar deneyinin doğal ortamda uygulanan şekli olan alan deneyinin avantaj ve dezavantajları arasında önemli benzerlikler vardır. Öğrenciler için okul, işler için fabrika, askerler için kışla doğal ortamlarıdır. Alan deneyinin laboratuvar deneyine göre en önemli avantajı doğal ortamda gerçekleştirilmesidir. Avantajlar 1. Laboratuvar ortamında yapılamayan birçok deneyin doğal ortamda yapılabilmesi yöntemin en büyük avantajıdır. 2. Araştırmacının denekler üzerindeki etkisi daha azdır. 3. Alan deneyinin din psikolojisi araştırmalarında diğer deney türlerine göre daha çok tercih edilmesinin nedeni dini hayatın diğer birçok yaşantıdan daha fazla doğal ortam gerektirmesidir. Dezavantajlar 1. Alan deneyinde laboratuvar deneyinde olduğu kadar bağımsız değişkenlerin sistematik bir şekilde değiştirilmesi mümkün değildir. 2. Deney için doğal ortamda yapılan düzenlemeler deneklerde bazı tepkisel durumlara neden olabilmektedir. Alan deneyinin din psikolojisinde kullanımı şu örnekte daha somut bir şekilde görülebilir. Ölüm kaygısını etkileyen faktörlerin araştırıldığı bir çalışmada dini ve diğer gelişim özellikleri açısından birbirine benzer 3 grup oluşturulur. Daha sonra bu grupların birine 2 ay boyunca cennet tasvirlerinin hakim olduğu, diğerine ise cehennem tasvirlerinin hakim olduğu bir seminer programı uygulanır. Kontrol grubu olarak kullanılan 3. sınıf ise normal durumunda bırakılarak herhangi bir eğitimden geçirilmez. 2 ay sonucunda her 3 grubun ölüm kaygısı düzeyini ölçen araştırmacı, deney grubu ile kontrol grubunun önceki ve sonraki skorlarını karşılaştırarak bağımsız değişkenlerin konu üzerindeki etkisini ortaya koymaya çalışır. Deneysel araştırma bulgularının gruplar arasında farklılık olduğunu göstermesi neden-sonuç ilişkisinin kurulmasını mümkün kılar. Alan araştırması. Alan araştırması daha çok sosyoloji, sosyal psikoloji ve sosyal psikolojik perspektiften yapılan din psikolojisi çalışmalarında kullanılan bir araştırma yöntemidir. Genellikle küçük bir grubun sosyal yapısı, bireyler ve gruplar arası etkileşimi, değerleri ve benzeri gibi konularda tercih edilen alan araştırması yöntemi, derinlemesine bilgi üreten ancak dar kapsamlı bir araştırma yöntemidir. Belli bir süreci kapsayan boylamsal desenli çalışmalar da alan araştırması ile çalışılabilir. Bu yöntemde deney dışında bütün araştırma teknikleri kullanılır. Çalışmasında alan araştırması yöntemini kullanan araştırmacı, çalışma yapacağı grup ya da toplum içerisinde bir müddet yaşayarak yapacağı gözlemler, soracağı sorular ve daha önceden konuyla ilgili yapılan çalışmalardan elde ettiği verileri analiz ederek araştırmasını sonuçlandırmaya çalışır. Alan araştırması yöntemiyle elde edilen veriler daha ziyade betimsel veriler olup hipotez sınanmasına çok elverişli değildir. Durumun böyle olması bir taraftan sayısal çalışma olanağını sınırlandırırken sayısal çalışılan yerlerde de daha çok ilişkisel analizler yapılabilmekte ve neden-sonuç ilişkisi kurmak zorlaşmaktadır. Şöyle ki katı bir determinizm hakim olmadığı sosyal olaylarda nedenleriyle sonuçlar doğrusal bir çizgi üzerinden ziyade döngüsel bir çerçevede gerçekleştiğinden, belli bir noktadan sonra sebepleriyle sonuçlar karşılıklı olarak birbirini üretme temayülü göstermektedir. Araştırmacının çalışma yaptığı ortamda bir müddet yaşamasının araştırma bir takım subjektif unsurlara katma ihtimali de yöntemin diğer bir dezavantajıdır. Son olarak bütün dezavantajlarına rağmen çoğu zaman diğer yöntemlerin üretemediği derinlikli bilgi üretmesi ve çalışılan grup hakkında daha kapsamlı verileri ortaya koyması gibi avantajlarının bulunması, alan araştırması yönteminin tercih edilmesine önemli faktörler arasındadır. Survey tarama yöntemi. Din psikolojisi araştırmalarında deney yönteminin kullanım alanı sınırlıdır. Deneysel çalışmaların mümkün olmadığı durumlarda genellikle değişkenler arasındaki ilişkiler ele alınmaksa ve bu yönteme korelatif, parantez içinde ilişkisel yöntem denmektedir. Bu durumda araştırmanın modeli deneysel olmaktan çıkıp ilişkisel olmaktadır. İlişkisel araştırmalarda değişkenler arasındaki ilişkiler yüzde farkı, parantez içinde tablolu analiz ve korelasyon katsayısı, parantez içinde R ile ifade edilir. İki değişken arasındaki ilişki iki şekilde gerçekleşir. Biri artarken diğerinin artması durumundaki ilişki pozitifken, birinin artması durumunda diğerinde meydana gelen azalma ilişkiyi negatife çevirir. Korelasyon katsayısı parantez içinde R artı 1 ile eksi 1 arasında bir değer alır ve katsayının artı 1'e yaklaşması iki değişken arasındaki ilişkinin kuvvetli pozitif, eksi 1'e yaklaşması ise kuvvetli negatif anlamına gelirken katsayının 0'a yaklaşması ilişkinin zayıflığını gösterir. Deneysel araştırma ile ilişkisel araştırmalar aynı değerde sonuçlar üretmezler. Deneysel bir araştırmada araştırmacı ele aldığı bağımsız değişkeni sistematik bir şekilde değiştirerek bu değişikliğin bağımlı değişken üzerindeki yansımasını ölçülebildiği için neden-sonuç ilişkisine ulaşmak daha kolaydır. Ancak aynı durum ilişkisel desenli araştırmalarda mümkün değildir. İlişkisel desenli araştırmalar genellikle tarama yöntemini kullanılır. Tarama yönteminin hem betimleyici hem de açıklayıcı bilgiler elde edilmesini sağlaması önemli avantajlarından biridir. Çok sayıda bağımsız değişkenle aynı anda analiz yapmak ve birden çok hipotez sınanmasına uygunluk yöntemi güçlü kılan diğer avantajlardır. Tarama yöntemi özenle hazırlanmış anketler, eğitimini almış mülakatçılar, güvenilir ve geçerli ölçekler, üzerinde çalışılan evreni temsil edebilecek bir örneklem grubu ve uygun veri analiz yöntemleri kullanıldığı zaman bilimsel sonuçlar üretilebilmektedir. Survey tekniklerinden anket ve ölçeklerin tercih edilmesinin temel nedeni kısa zamanda çok sayıda bireye ulaşma isteğidir. Bu tekniklerle elde edilen veriler daha çok kesitsel özelliktedir. Ancak ölçümlerin tekrarlanması suretiyle survey yöntemiyle boylamsal desenli araştırmalarda gerçekleştirilebilir. Doğrudan gözlem yerine daha çok iç gözlem sonuçlarını yansıtan survey yöntemiyle elde edilen sonuçlar istatistiksel değerlendirmelerle sınırlıdır. Ancak aynı konuyla ilgili diğer yöntemlerle kullanıldığı başka çalışmalarla yapılan karşılaştırmalar ile bu sınırlılık aşılmaya çalışılır. Din psikolojisi araştırmalarının daha çok iç gözlem sonuçlarına dayandığı düşünülürse tarama yönteminin din psikolojisi için önemi daha iyi anlaşılabilir. A. Mülakat. Mülakat, kısaca sözlü iletişim yoluyla veri toplama aracı olarak tanımlanabilir. Nitel araştırmalarda temel veri toplama araçlarından olan mülakat, ilk bakışta kolay bir veri toplama tekniği gibi görünür. Ancak mülakat, beceri, duyarlılık, yoğunlaşma, bireyler arası anlayış, öngörü, zihinsel uyanıklık ve disiplin gibi pek çok yeterlilik gerektirir. Araştırmacının mülakat yaparken bir taraftan nesnelliği korurken, diğer taraftan tutarlı bir sıcaklık sağlaması ve yargılayıcı üsluptan kaçınması gerekir. Mülakatın kaydı esnasında katılımcının olgusu hataları düzeltme yoluna gidilmez. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlamak, duygu ve düşüncelerini ifade etmek katılımcıya aittir. Katılımcılarla yüzle ve yanıtlama konusunda esneklik tanınmadan uygulanan mülakat türüne yapılandırılmış kişisel görüşme denir. Bu tür mülakatlar bireylerle yüzle gelme imkanı olmadığı durumlarda telefonla da yapılabilir. Yapılandırılmış görüşmelerde cevap seçeneklerinin belirlenmesi mülakatı nitel bilgiden ziyade nicel veri toplama tekniğine dönüştürür. Görüşmeciye büyük oranda hareket ve yargı serbestliği veren, Esnek, kişisel görüş ve yargıların kökenlerine inmeyi sağlayan görüşme şekline ise yapılandırılmış mülakat denir. Özellikle sözlü tarih ve hayat hikayesi projelerinde daha çok tercih edilen yapılandırılmış görüşme ile zengin ve değerli veriler elde edilebilir. Alternatif sorular ve sondalar hazırlamanın önemli bir eki olduğu mülakat formunun hazırlanmasında kolay anlaşılabilecek farklı türden açık uçlu sorular hazırlanır. Buna ilave olarak sorular mantıklı bir biçimde düzenleme ve çok boyutlu soru sormaktan ve yönlendirilmekten kaçınma, dikkat edilmesi gereken diğer hususlardır. Kiminle, nerede, ne zaman, ne kadar süreyle, kaç defa ve neden görüşme yapılacağı, görüşmeye nasıl başlanacağı gibi konularda da planlama yapılması gerekir. Araştırmacı yaptığı mülakatlarda olumlu bir hava yaratabilmeli, konuşma tarzına ve sorduğu sorularda akışa göre gerekli değişiklikleri yapabilmelidir. Mülakat esnasında bir taraftan görüşme sürecini kontrol eden araştırmacı, diğer taraftan teşvik edici, yansız ve empatik olmalıdır. Avantajlar: 1. Karşılıklı güven ortamının sağlanması durumunda, özellikle serbest mülakatlarda derinlemesine bilgilere ulaşılabilir. 2. İletişimin karşılıklı olması, sorulan soruların yanlış anlaşılma veya cevapsız bırakılma ihtimalini azaltır. Dezavantajlar: 1. Uzun zaman alır. 2. Mülakatla toplanan bilgiler, tasvirin nitelik taşıdığı için istatistiksel analizlere uygun değildir. 3. Mülakat yapılan bireylerin araştırma ve araştırmacı ile ilgili ön yargıları ile sosyal beğenilik duyguları verilen cevapları etkileyebilir. B. Anket. Anket, soru-cevap tekniği ile uygulanan sistematik bir veri toplama tekniğidir. Araştırmacı, araştırdığı konuyla ilgili olarak hazırladığı ve bir forma aktarmış olduğu soruları önceden belirlediği insanlara mektupla, telefonla, internet aracılığıyla veya yüz yüze tek tek ya da toplu halde yönelterek anket uygulamasını gerçekleştirir. Anket uygulamasına başlamadan az sayıda katılımcıyla gerçekleştiren bir pilot çalışma yapılması önemlidir. Pilot çalışmanın amacı elde edilen verileri değerlendirmek değil, sorulardaki anlaşılma güçlükleri, ifade problemleri veya cevaplayıcıların cevaplamak isteyebilecekleri özel ya da utandırıcı soruları ortaya çıkarmaktadır. Pilot çalışması, soru hazırlarken fark edilmeyen bazı durumların önceden tespit ve uygulamada karşılaşabilecek diğer problemlerin fark edilmesini sağlar. Pilot uygulamayla anketin uygulama süresi de ortaya çıkmış olur. Uygulaması 15-20 dakikadan uzun süren anketler, katılımcılarda dikkat dayanıklılığı ve bıkkınlık oluşturacağından uygun değildir. Kapalı uçlu sorulardan oluşan anketlere yapılandırılmış anket denir. Seçmeli sorularda denen kapalı uçlu sorulara verebilecek muhtemel cevaplar önceden belirlenerek seçenekler halinde sorunun altına yerleştirilir. Açık uçlu sorulardan oluşan anketlere ise yapılandırılmamış anket denir. Bu soru tipi özellikle derinlemesine bilgiye ulaşabilmek istendiğinde tercih edilir. Avantajlar: 1. Anketin en önemli avantajlarından biri maliyetinin düşük olmasıdır. Bu teknikle az zamanda çok kişiye ulaşılabilir. 2. Anketlerde katılımcılardan kimlik bilgilerinin istenmemesi, onların kendilerini rahat hissetmesini sağlar ve bu şekilde daha özgün cevaplar ortaya çıkar. 3. Mülakat gibi yüz yüze uygulama gerektirmeyen anket, kişisel eğilim ve ön yargı gibi durumlardan kaynaklanan hataları en aza indirebilir. 4. Yapılandırılmış anketlerde nitel ve verilerin numerik değerlere aktarılmış olması istatistiksel işlemleri mümkün kılar. Dezavantajlar: 1. Özellikle yapılandırılmış anketlerde daha çok yüzeysel verilere ulaşılabilir. 2. Yapılandırılmış anketlere yerleştirilen muhtemel cevaplar katılımcıların cevapları üzerinde yönlendirici etkileri yapabilir. 3. Yapılandırılmamış anketlerin uygulama süresi nispeten daha uzundur. Bu tür anketler tasviri bilgi sağladıklarından bu bilgilerin sınıflandırılması ve analizi daha zordur. Yazmaktan erinmek bu soru tipinde bazı soruların cevapsız kalmasına neden olmaktadır. 4. Anketlerde yer alan soruların yanlış, eksik veya tam olarak anlaşılmaması onlara verilecek cevapları doğrudan etkileyerek ulaşılmak istenen gerçek durumlardan uzaklaşmaya neden olur. 5. Mektup veya internet yoluyla gerçekleştirilen anketlerde geri dönme oranı düşüktür. Katılımcılar bazı soruları veya anketin tamamını boş bırakabilir. C. Ölçekler. İçsel yaşantıların doğrudan gözlemlenmesi mümkün olmadığı gibi ölçülmeleri de mümkün değildir. Nitel karakter arz eden bu özellikler belli ilke ve kurallara göre nicel sembollere, parantez içinde numerik değerlere, aksayılarak verilerin daha kesin bilimsel raporlara dönüştürülmesi amacıyla ölçekler geliştirilmiştir. Ölçekler genel ya da öznel bir duruma ilişkin, parantez içinde nitel, insan davranışlarından alınan örneklem üzerinde yapılan ölçümde ortaya çıkan verileri belli kriterlere göre puanlayarak rakamlara dönüştürür. Ulaşılan rakamsal sonuçlar, bir takım norm ve standartlarla kıyaslanarak genel davranışa ilişkin bir öngörüde bulunmaya çalışılır. Din psikolojisinde bilhassa son çeyrek asırda ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmaları önceki yıllara göre hayli hız kazanmış ve başarılı sonuçlar vermeye başlamıştır. Sosyal bilimciler. Başlangıçta özellikle dini davranışların ölçülmesine direnç göstermiş ve ölçülen şeyin din olmadığını vurgulamıştır. Buna ilave olan dinin mahiyeti, tanımlanması ve kavramlaştırılması konusunda ortaya çıkan ihtilaflar, dindarlığı ölçme girişimlerinde belirsizlik ve tereddütlere neden olmuştur. Ölçümün yapıldığı dönemde hakim olan bilimsel paradigma ile birlikte ölçek geliştiren bilim adamlarının yetişmiş oldukları ve veri topladıkları kültür atmosfer dindarlığı ölçme girişimlerini de etkilemiştir. Özellikle 1980 ile 1990 yılları arasında çok sayıda dindarlık ölçeği geliştirilmiştir. Böylece dini inanç, tecrübe ve deneyim ile ilgili skorlara ulaşan din psikologları, dini hayatı oluşturan faktörler arasındaki uyumun derecesinin olduğu kadar insanların dini bağlılıklarını değişik yönlerden ölçebilme şansına da sahip olmuşlardır. Dindarlık çok boyutlu bir fenomen olsa da onu ölçmeye yönelik girişimler tek boyutlu yaklaşımlarla başlamıştır. Buna göre geliştirilen ölçeklerde kategorik bir yaklaşım kullanılmış, örneğin kiliseye devam sıklığı dindarlığın tek göstergesi olarak ele alınmıştır. Araştırmaya katılan deneklerin birçok sebepten dolayı gerçekleri gizleyebilme ihtimali bu yaklaşımın en önemli dezavantajı olmuştur. Ayrıca bu tip basit tanımlamaların birbirinden farklı dini yöntemleri olan insanları aynı kategoriye koyma ihtimali yanında bu yanlış sınıflandırmanın diğer anahtar değişkenleri maskeleme olasılığı da büyüktür. Samimi dindarlıkla ilgili ölçütler genel hatlarıyla belli olmasına rağmen bu ölçütlerin kimler tarafından ne kadar içselleştirildikleri din psikolojisi araştırmaları için hayati önem taşımaktadır. Çünkü gerçek dindarlar ile sözde dindarlar arasında doğru mukayeseler yapılabilmek bu bilgilere dayanmaktadır. Bu bilgilere ulaşmanın çok yönlü ölçeklerle mümkün olabileceği gerçeğini kavrayan araştırmacılar çok boyutlu dindarlık ölçekleri geliştirmeye yönelmiştir. Bu ilginin ilk işaretleri iç güdümlü ve dış güdümlü olmak üzere dindarlığı temel iki kategoriye ayıran Alport'un çalışmalarında görülmüştür. Çok boyutlu dindarlık ölçekleri geliştirme sürecinde Clock, Lansky ve Fukuyama'nın teklif etmiş oldukları kavramlaştırma önemli katkılar sağlamıştır. Çok boyutlu kavramlaştırmayı temel olarak geliştiren dindarlık ölçeklerinde din ve dini hayat birçok açıdan ele alınmış ve farklı perspektiflerden ölçülmeye çalışılmıştır. Bu perspektiflerden geliştirilen toplam 127 ölçeği bir kitapta toplayan Hill ve Hoth, parantez içinde 1999 ölçekleri psikometrik özellikleriyle birlikte tanıtılmıştır. Tecrübi, din psikolojisi çalışmalarında ölçek kullanmak işlevsel bir değere sahip olsa da ölçek geliştirme süreci son derece zor ve zahmetlidir. Bilimsel terminolojiye hakimiyet kadar istatiksel uzmanlık da gerektiren ölçek geliştirme süreci, din gibi kapsamlı ve çok boyutlu bir alanda uygulandığı zaman çok daha zorlaşmakta ve bu durum dindarlık ölçeklerinin sayısını sınırlandırmaktadır. Dindarlığı ölçmek amacıyla yürüten ölçek geliştirme çabalarının önemli bir kısmı Hristiyan ve Yahudi kültürüyle sınırlıdır. Farklı kültürlerde yapılan din psikolojisi çalışmalarında ihtiyaç duyulan ölçekler şimdilik geliştirilen bu ölçeklerin diğer kültürlerde adaptasyonuyla giderilmeye çalışılmaktadır. Bu yaklaşım en azından değişik kültürlerdeki araştırmacıların kendi kültürlerine özgü ölçeklerini oluşturuncaya kadar geçen süreçte faydalıdır. Ancak uyarlama çalışmalarında kültürler arası farklılıkları iyice kavramak ve ölçeğin ölçmek istediği kültüre özgü özellikleri ölçmesini sağlayacak hale getirmek her zaman mümkün olmamaktadır. Bütün bunlara rağmen standartlarına uygun bir şekilde geliştirilen ölçekler en güvenilir ve geçerli ölçüm araçları olarak işlevselliğini korumakta, özellikle ilişkisel çalışmalarda ölçek kullanmaktan daha iyi bir veri toplama tekniği bulunmamaktadır. Tecrübeyi din psikolojisi çalışmalarında kullanılacak olan ölçüm araçları ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunların başına kullanılacak ölçeklerin olguya uygun bir şekilde geliştirilmeleri veya mevcut ölçeklerden olguya uygun olanların tercih edilmesidir. Buna ilave olarak dindarlığın ölçümüyle ilgili problemleri en aza indirmek için dindarlık ölçekleriyle elde edilen verilerin gözlem ve mülakatlarla desteklenmesi en uygun yaklaşımdır. Bir ölçeğin kullanılabilmesi için belirli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bunların başına gerçeklik ve güvenilirlik gelmektedir. Güvenilirlik. Bir ölçüm aracıyla değişik yer ve zamanlarda yapılan ölçümlerin benzer sonuçlar vermesi, yani ölçeğin istikrarını ifade eden güvenilirlik, gerekli ancak yeterli olmayan bir koşuldur. Geçerlilik. Güvenilirliğe göre daha kapsamlı olan geçerlilik kavramı, bir ölçüm aracının neyi ölçmek için tasarlanmışsa onu ölçebilme yeteneğini ifade eder. Uygulamaları aynı olan ölçek ve anketler biçim olarak birbirlerine benzeseler de farklı tekniklerdir. Örneğin veri analizi aşamasında 20 soruluk bir ankette her bir değişken için 20 ayrı analiz yapmak gerekirken aynı sayıda maddeden oluşan bir ölçek ile yapılan çalışmada parantez içinde her bir soruya takdir edilen puanların toplanma sonucunda elde edilen toplam puan üzerinde işlem yapıldığı için her bir değişken için sadece bir analiz yeterli olmaktadır. Buna ilave olarak anketlerde elde edilen numerik verileri daha basit istatistiksel analizler uygulanırken ölçeklerle elde edilen verilerle daha karmaşık ve hassas analizler yapılabilmektedir. Arşiv araştırması. Arşiv araştırması yöntemi, araştırma problemi hakkında kitap, makale, biyografi, gazete yazıları, günlük, sesli veya görüntülü kayıtlar, internet, resmi veya özel arşivler ve benzeri gibi her türlü kayıt altına alınmış verilerden belirli bir sistematiğe göre yararlanarak gerçekleştiren araştırma yöntemidir. Arşiv araştırmasında çalışma konusuyla ilgili mümkün olduğunca birinci el kaynaklara ulaşmak önemlidir. Avantajlar. 1. Özellikle geçmiş tarihlerde meydana gelen olay ve olguların başka yöntemle araştırması mümkün değildir. 2. Bu yöntemde araştırmacının çalıştığı konuyu etkileme ihtimali diğer yöntemlere kıyasla en düşük düzeydedir. 3. Hipotez sınamasına uygundur. Bu yöntemde kullanılan muhteva analizi, nitel ve nicel işlemlere, metin yorumlamasına ve hipotez sınamasına uygunluk gibi avantajlara sahiptir. Dezavantajlar. 1. Çalışılan konuyla ilgili yeterince kaynak bulmak her zaman mümkün değildir. Konuyla ilgili çok fazla kaynak bulunması da seçim zorluğunu oluşturmakta ve seçkinin neye göre yapılacağı her zaman net olmamaktadır. 2. Yöntemin sıklıkla başvurduğu muhteva analizi zor ve zaman alan bir etkinliktir. Özellikle ilişki analizlerde hata payının yüksek oluşu muhteva analizinin zayıf taraflarından biridir. Sosyal bilimlerde istatistik kullanımı. Sosyal bilimler alanında yapılan araştırmalarda çalışmanın teorik altyapısı kadar uygulama çalışmalarında kullanılan ölçekler ve verilere uygulanan istatistiksel analizler de önemlidir. İstatistiksel yöntem ve teknikler günümüzde yapılan çalışmaların hemen tamamında kullanılmakta, istatistiğin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Ancak istatistik, araştırma kapsamında toplanan verilerin gizeminin açığa çıkarılmasına kullanılan faydalı bir araç olsa da sınırlarının olduğu unutulmamalıdır. Zira istatistik her derde deva olmadığı gibi arz niyetli kullanılmaya da müsaittir. Bununla birlikte araştırmanın desenine uygun olmayan istatistiksel yöntem, teknik ve ölçek tercihinin elde edilen sayısal sonuçların yanıltıcı ve bilimsel açıdan geçersiz sonuçlar üreteceği unutulmamalıdır. Ayrım sonu.